家ミク。
Günaydın sayın dinleyicilerimiz. Yeni güne hoş geldiniz. Bugün 6 Mayıs 2020 Çarşamba. Program yapımcılarımız Zeynep Karaışık, Zeynep Yıldırım ve Özlem Öztaş. Sesimizi sizlere ulaştıran teknik yönetmenimiz Ali İhsan Yıldız ve mikrofonda ben İpek Önder. Yaklaşık 50 dakika boyunca bugün de sizlerle birlikte olacağız. Bizlere ulaşabileceğiniz iletişim yollarımız şöyle. Telefon numaralarımız çift 090 312 463 34 19 ve 463 34 21. E-posta adresimiz tsryenigun@trt.net.tr, Facebook adresimiz yenigun.tsr, Twitter adresimiz tsryenigun. Yeni günü her zaman olduğu gibi gazete manşetlerini okuyarak başlayacağız ve hemen ardından TRT muhabirinden Ankara gündemini öğreneceğiz. Gazetelerde öne çıkan başlıkları Takvim Gazetesi Ankara temsilcisi Zafer Şahin bizlere değerlendirecek ve son bölümde dış basında geçen hafta yer alan manşetleri de dış ilişkiler uzmanı Fuat Can Bayramoğlu aktaracak. Efendim saatler 9.07'yi gösteriyor. Gazete manşetleriyle turumuza başlıyoruz. Hürriyet gazetesinin başlığı. Yeni hayatımız böyle olacak. Türkiye 11 Mayıs pazar gününden itibaren salgın önlemlerinin gevşetildiği yeni bir döneme giriyor. İşte yeni hayatımızın detayları başlığını atmış. Berberlere ve kuaföre randevulu gidilecek. Berber saatte 2, kuaför 1 müşteri alabilecek. Müşteri randevuyla gidecek. İçeride beklemeyecek. Galoş giyecek, maske takacak. Berber ve kuaför maske takacak, önlük ve eldiven giyecek. Her müşteri de bunları değiştirecek. Sakal tıraşı ve ustura yasak. AVM'lere maskeyle gelecek, gelenlerin ateşi ölçülecek, X-ray yerine el dedektörü kullanılacak, müşteri sayısı metrekare büyüklüğüne göre belirlenecek, içeride gezerken gidiş ve geliş şeklinde çizgiler çizilecek, yollar takip edilecek, asansörler çalışmayacak. Mağazada giysiler nasıl denenecek? Mağazalardaki dolaşım alanları artırılacak, dar alanlar kapatılacak, deneme kabinleri dezenfekte edilecek, denenen kıyafetler ultraviyole ışınlarıyla dezenfekte olacak, bir süre başkaları tarafından denenemeyecek, ödeme sırasında en az 2 metre mesafe olacak. İlk kez bu pazar 4 saat sokağa çıkacak olan 65 yaş üstündekiler evlerine yürüme mesafesinde olacak, araç kullanamayacak, otobüse minibüse binemeyecekler, maske takacaklar, sosyal mesafeyi koruyacaklar, ihtiyacı olanı ailesinden bir kişi de refakat edebilecek. 66 bin asker bayramı Kışla'da kutlayacak. Terhisler 31 Mayıs'ta başlayacak. Bu nedenle 66 bin asker 24-26 Mayıs arasındaki Ramazan bayramını Kışla'da kutlayacak. Hemen ardından cep sırası gelen 53 bin kişi 5 Haziran'da silah altına alınacak. Bedelli askerlik hizmeti de 20 Haziran'da başlayacak. LGS ve YKS'de adaylara maske ve dezenfektan, liselere giriş ve üniversiteye giriş sınavlarına katılacak öğrencilere dezenfektan ve maske dağıtılacak, sınavların oturma düzeni sosyal mesafe gözetilerek düzenlenecek, LGS'de öğrenciler tedirginlik yaşamasınlar diye sınava kendi okullarında girecekler. Kurallara uymazsak bedelini öderiz. Salgınla mücadelede yeni bir aşamaya geçildiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan şu uyarıyı yaptı. Kurallara riayeti en üst düzeyde tutacağız. Salgını yeniden azdıracak risklere giremeyeceğiz. Kurallara uymazsak bedelini de hep birlikte öderiz. Evet, Hürriyet'in özel bir haberi de var. İlk sayfada en mesafeli terminal İstanbul Havalimanı CEO'su Kadri Samsunlu'yla dev terminali dolaştık. Yeni dönem önlemlerini anlattı. Terminale sürekli temiz hava basılıyor. İngilizce bilen personelden korona müfettişleri oluşturulacak. Yolcuların birbirine yaklaşmasına izin verilmeyecek. Makineler her saat başı dezenfekte edilecek. Maske takmayan terminale ve uçağa giremeyecek. Uçuşların muhtemel başlangıcı 28 Mayıs ya da Haziran ortası şeklinde gerçekleşecek diyor. Evet, Hürriyet'ten aktaracağımız son bir başlık da şöyle. Top Federasyonu'nda ne zaman yeniden futbol oynanabileceği sorusuna yanıt arayan Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, dün Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'yı ziyaret etti. Sağlık Bakanı Koca, görüşmede maçların devamı konusunda bir talebin gündeme gelmediğini belirterek, tarafımızdan bir öneride bulunulmamıştır. Liglerin devamı Futbol Federasyonumuzun kendi iradesinde alacağı bir karar, dedi. Federasyon Başkanı bugün bir açıklama yapacak. Efendim, Hürriyet Gazetesi'nin hemen ardından manşetlerine bakacağımız bir diğer gazete Sabah. Üniversiteye girmek bu yıl daha kolay. YKS adaylarına müşteli haber. Sınav süresi uzatıldı, baraj puanı düşürüldü, kontenjanlar arttı, 200 bin öğrenciye daha üniversite yolu açıldı. YÖK, 27-28 Haziran'da yapılacak olan YKS için adayları rahatlatan bir açıklama yaptı. Buna göre TYT sınavında geçen yıl verilen 135 dakikalık süre yalnızca bu yıl için 30 dakika daha ilave edilerek 165 dakikaya çıkarıldı. Lisans programlarını tercih edebilmek için ilgili puan türlerinde uygulanan 180 baraj puanı bu yılda sınırlı kalmak şartıyla 170'e çekildi. Adaylar geçen yıldan daha az müfredattan sorumlu olacak. Lise son sınıfın ikinci dönemindeki derslerden soru çıkmayacak. Baro ve odaların seçim usulleri yenilenmeli. Başkan Erdoğan, milletin değerleriyle kavgası bitmeyen vesayet kuruluşlarına sert tepki gösterdi. Ankara Barosu'nun ve aynı zihniyetteki yapıların Diyanet İşleri Başkanımızla onun şahsında İslam'a yönelik fütursuz saldırılarına şahit olduk. Bu örnek dahi meslek kuruluşlarının seçim yöntemiyle ilgili düzenlemenin aceliyetini ve ehemmiyetini göstermiştir. Taslağı bir an önce meclise sunmalıyız. Kaos isteyenlerin kaçacak yeri yok. MHP lideri Bahçeli'den darbe çığırtkanlarına sert tepki. Darbe sevdalıları, demokrasi katilleri her zaman karşılarında Cumhur İttifakı'nı bulacaklardır. Niyet sahiplerini uyarıyorum. Kaosa ve krize oynayanların kaçacak yerleri asla olmayacaktır. Ve bir diğer gazete Milliyet, büyükelçiler koronavirüs günlerini anlattı, Türkiye örnek oldu. Ankara'da görevli büyükelçiler Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinden hayranlıkla bahsederken filyasyon sisteminin önemine dikkat çekti. İtalya Büyükelçisi, Türkiye'nin daha iyisini teşvik eden yakınını unutmayacağız. Macaristan Büyükelçisi, 8 ton maske ham maddesini Türkiye'den satın aldık. Avustralya Büyükelçisi, Sağlık Bakanı Koca'nın günlük bilgilendirmeleri çok değerli, çok etkileyici bir mücadele verilmekte. Kuveyt Büyükelçisi, Türkiye koronavirüsün yayılmasını önlemek için gerekli önlemleri almasıyla öncü ülkelerden biri. Filyasyon sayesinde vaka sayıları Türkiye'de azalıyor. Sri Lanka Büyükelçisi, Türkçe'ye odaklandım. Türk siyasiler ve yetkililerden mükemmel destek alıyorum. Ukrayna Büyükelçisi de, bize her türlü kolaylık sağlayan Türk tarafına teşekkür ediyorum. Koordineli işbirliğimizle bugüne kadar 3000'den fazla Ukraynalı vatanına döndü. Açıklamalarında bulunmuşlar Milliyet gazetesine. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan normalleşme mesajı, kurallara uyalım, süreç uzamasın. Cumhurbaşkanı Erdoğan, MYK öncesi yaptığı açıklamada normalleşme planı ile ilgili önemli mesajlar verdi. Kurallara uymaz ve süreci uzatırsak bedelini de hep birlikte öderiz diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin bir gün dahi kaybetmeye tahammülü yok. 2023 hedeflerimize doğru eskisinden daha kararlı ve süratli bir şekilde ilerlemeliyiz ifadesini kullandı. Ülkemiz için geri döndük. Silikon Vadisi'ndeki görevlerini bırakan Mert Cem Zorlular kardeşler, koronavirüse karşı aşı çalışması için Türkiye'ye döndü. Zorlular kardeşler, Erkim İlaç Sanayi'nin direksiyonuna oturup Okan Üniversitesi öğretim üyelerinden Dr. Cem Zafer'le el ele verdiler. Amaçları ilaç, aşı gibi şu günlerin en önemli gündem maddeleri konusunda ABD'de öğrendiklerini Türkiye'de hayata geçirmek. Normalleşme için geri sayım. AVM'ler yeniden açılış için çalışıyor. 11 Mayıs'ta gerekli tüm önlemler alınarak kapılar açılacak. Yine 11 Mayıs için hazırlık yapan berberler, kuaförler ve güzellik salonu işletmecileri Federasyonu Genel Başkanı Bayram Karakaş, sürece hazır olduklarını belirtip tüm işyerleri randevuyla çalışacak dedi. Henüz üst fiyat belirlenmemesine rağmen maske satışları online sitelerde başladı. Ana fabrikalar üretime geçiyor. Bilim Sanayi Bakanı Bakan Varank, normalleşme planını üretimde önemli gelişmeler var. Otomotiv fabrikalarını büyük bölümünü yeniden üretime geçti. 11 Mayıs'ta tüm ana fabrikalar tekrar faaliyete başlamış olacak. Bazı tekstil firmaları da açılıyor. AVM'lerin ve ihracat kanallarının normalleşmesiyle sektör hızlıca toparlanacak diye yorumladı. Kaba inşaat bitti, sıra peyzajda. Koronavirüsle mücadele kapsamında yapımına başlanan Atatürk Havalimanı'ndaki 1000 yataklı hastanenin kaba inşaatı 28. günde bitti. Havadan çekilen görüntülerde bazı açık alanların ağaçlandırıldığı görüldü. 45 günde bitirilmesi planlanan hastane için işçiler 7 gün 24 saat esasına göre çalışmalarını sürdürüyor. Akşam gazetesiyle devam edelim. 3 kentin hikayesi. Koronavirüs tedbirlerini sıkı sıkı uygulayan ve sıfır vaka yakalayan Artvin, Gümüşhane ve Giresun valileri akşama konuştu. Dışarıdan geleni iyi takip ettik. Rehavet yok, yoksa başa döneriz. 18 gündür yeni vaka yok. Artvin'de 18 gündür yeni vaka tespit edilmedi. Vali Yılmaz Doruk, filyasyonu iyi uyguladık. Kente dışarıdan gelen herkesi köyler dahil izole ettik. Özel ekiplerle sık sık kontrol ve muayene ettik, dedi. Halkımız hiç taviz vermedi. 4 gündür sıfır vaka yakalayan Gümüşhane'de ise Vali Kamuran Taşbilek halkın desteğini işaret etti. Bizim kadar halk da hiç taviz vermedi, tedbirlere uydu. Kendi izolasyonunu ve otokontrolünü yaptı. İstanbul'dan gelene takip, Giresun ise 3 gündür yeni vaka ile tanışmadı. Vali Harun Sarıfakıoğulları yüksek riskli illerden gelenlere yoğunlaştıklarını belirtti. İstanbul'dan gelen 8 bin kişiyi günde 3 kez kontrol ettik, diyor. Son hastalar da alkışlarla uğurlandı ve Bodrum'a hücum. Muğla'ya seyahat yasağının kalkmasıyla yazlıkçılar Bodrum'a akın etti. Çok sayıda yabancı plakalı aracın da geldiği ilçenin girişlerinde trafik kontrolleri artırıldı. Belgesiz geleni Antalya kapalı, Antalya valisi Karaloğlu seyahat belgesi olmadan gelenlerin Antalya'ya giremeyeceğini duyurdu. Burdur valisi Şıldak'ta tatile gelenlerin kente alınmayacağını açıkladı. İstiklal tıklım tıklım, rehavete kapılmayan uyarılarına rağmen İstanbul'un caddelerindeki yoğunluk artıyor. Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi dün eski günlerindeki gibi ciddi bir kalabalığa ev sahipliği yaptı. Vatandaşların sosyal mesafeye uymadığı ve birçoğunun da maske takmadığı görüldü. Ve bugün başlıklarına bakacağımız son gazete Yeni Şafak. Baro ve odaları yeni düzenleme geliyor. Oligarşik imtiyaz bitecek. Ankara Barosu'nun zina ve eşcinsellik hutbesi nedeniyle Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'a hedef göstermesi dönüm noktası oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, barolar ve tabip odaları başta olmak üzere meslek kuruluşlarının seçim usullerinin yeniden belirleneceğini açıkladı. Böylece yıllardır devam eden oligarşik imtiyaz bitecek. Berberlere erken bayram, açıklanan normalleşme takvimi küçük esnafı sevindirdi. 11 Mayıs'ta tekrar hizmet vermeye başlayacak berber ve kuaförler kararla mutlu. 45 günün ardından kepenk açacak işletme sahipleri önce maske denetleyip ateş ölçecek, kafelerde hizmet vereceği günü bekliyor. Her öğrenci kendi okulunda LGS'ye girecek. 20 Haziran'da yapılacak LGS'de öğrenciler sınav binalarına kolay ulaşabilmek için bu yıl kendi okullarında sınava girecek. Her sınıfta dezenfektan ve peçete bulundurulacak. YKS'de de 180 baraj puanı 170'e çekildi. Korona dev ekonomileri vurdu. Koronavirüs salgını dünyanın en büyük ekonomilerini derinden sarstı. ABD ekonomisi %4,8 daralırken Çin ekonomisi ilk çeyrekte %6,8 küçüldü. Avrupa Birliği ise %3,5 geriledi. Fransa'daki küçülme ise 5,8'de 2. Dünya Savaşı'ndan sonraki en sert düşüş oldu.
Ankara'da gündemde neler var?
Ankara gündemini öğrenmek için telefon hattımızda TRT muhabiri Demet Sağlık Geçit bulunuyor. Günaydın, hoş geldiniz efendim.
Günaydın, iyi yayınlar diliyorum.
Buyurun, notlarınızla başlayalım.
Evet, koronavirüs salgını ile mücadelede daha umut veren bir tablo ile karşı karşıyayız. Normal hayata dönüş süreci başlıyor, ancak bu süreç kademeli şekilde olacak. Kademeli normalleşme sürecini belirleyecek olansa bilim kurulu, koronavirüs bilim kurulu bugün bir kez daha toplanıyor. Toplantı saat 15'te gerçekleştirilecek. Video konferans yöntemiyle olacak bu toplantı. Salgını ve bundan sonra salgın nasıl kontrol edilebilir, hangi tedbirler alınmalı, işte bununla ilgili başlıklar masada olacak. Bu arada koronavirüs tablosuna ilişkin son rakamlar da değerlendirilecek. Dünyadaki ve Türkiye'deki durum karşılaştırılacak. Bir taraftan maske satışı da gündemde. Bununla ilgili ayrıntılar da masada olacak. Toplantı sonrası saat 17'de Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın bir açıklama yapmasını bekliyoruz. Bilim kurulu bugün toplanacak dedik. Bir yandan da Sağlık Bakanlığı günlük koronavirüs tablosunu paylaşmaya devam ediyor. 5 Mayıs itibariyle son tablo paylaşılmıştı, son veriler. Buna göre test sayısı 33.283 olarak açıklandı. Yani 33.283 yeni test yapıldı. Bu test yapılan kişilerden 1832'sinin enfekte olduğu ifade edildi. 5 Mayıs itibariyle de vefat sayısı 59 olarak açıklandı. Evet, bugüne kadar toplam vefat sayısının 3.520 olduğunu söyleyelim. Toplam vaka sayısı da 129.491. Toplam test sayısı ise 1.204.421 olarak açıklandı bakanlık tarafından. Toplam yoğun bakımda şu anda 1.338 hasta olduğu, toplam entübe hasta sayısının ise 707 olduğu bilgisi de yine kamuoyuyla paylaşıldı. İyileşen hasta sayısında oldukça olumlu gelişmeler yaşanıyor. 5.119 kişi daha iyileşti 5 Mayıs'ta. Bugüne kadar, Mart ayından bugüne kadar toplam iyileşen hasta sayısı ise 73.285 olarak açıklandı kamuoyuna. Yoğun bakım hasta sayısı, entübe hasta sayısı ve vefat sayısında düşüşün devam ettiğini söyledi Sağlık Bakanı Fahrettin Koca. Yeni iyileşen hasta sayısı başarının diğer bir göstergesi ifadesini kullandı. Bu arada bir de uyarısı vardı, vaka sayısında kısmi bir artış var dedi. Yeni bir dönemdeyiz uyarısında bulundu ve salgına fırsat tanımamalıyız dedi ve kamuoyuna yine tedbiri elden bırakmamaları yönünde bu şekilde çağrıda bulundu. Evet, bilim kurulu bugün toplanacak dedik. Saat 15'te gerçekleştirilecek video konferans üzerinden. Saat 17'de ise bir basın toplantısı gerçekleştirilmesini bekliyoruz. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından biz yine gün içerisinde ayrıntıları sizlere aktarmayı sürdüreceğiz.
Teşekkür ediyoruz ve kolaylıklar diliyoruz. Telefon hattımızdaki konuğumuz TRT muhabiri Demet Sağlık Geçit'ti.
Radyomuza TRT TSR, programımıza ise TSR Yeni Gün kullanıcı adıyla Twitter'dan ulaşabilirsiniz.
Efendim, saatler 9.24'e doğru ilerliyor. Birazdan telefon hattımızdaki konuğumuz Takvim Gazetesi Ankara temsilcisi Zafer Şahin bizlerle birlikte olacak ve gazetelerde öne çıkan başlıkları birlikte değerlendireceğiz. Biz gazetelerle devam edelim isterseniz bu süre boyunca. Yeni Şafak Gazetesi ile devam edelim. 11 Mayıs'ta tam kapasite. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Farank, 11 Mayıs itibariyle tüm otomotiv ve ana fabrikaların tekrar faaliyete başlayacağını açıkladı ve koronavirüs tedbirleri kapsamında 16.900 şirketin üretiminin sürdürdüğünü de söyleyen Mustafa Farank, bu salgın kendi kendine yetebilmenin ne kadar önemli olduğunu tekrar ortaya koydu diyor. Evet, Milliyet Gazetesi'ndeki bir başka önemli haber de şuydu. Başarının sırrı COVID-19 salgınında Türkiye'nin başarılı mücadelesini mercek altına alan doçent doktor Hilmi Kodaz, bu başarıyı eğitimli personel, yeterli yoğun bakım yatak kapasitesi, gerekli ilaç stoğu ve bu ilaçların erken tatbikine bağladı. Kodaz, geleneksel Türk mutfağının vazgeçilmezi acı biberin etken maddesi, kapsaisin ve C vitamininin ön antiviral etkileri üzerinde çalışılması gerektiğini de vurguladı. Kuladı. Efendim millete kalmıştık, yine Millet gazetesiyle devam edelim. Türkiye'nin gündemi belli. CHP lideri Kılıçdaroğlu darbe polemiğiyle ilgili kurmaylarını uyardı. Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin gündemi belli. Biz bu gündemin dışına çıkmamalıyız. Gereksiz polemiğe girmeyin. Yine darbe diyecekler, İnönü diyecekler. Bunlara malzeme vermeyin dedi. Bedeline katlanırsınız. MHP lideri Devlet Bahçeli, CHP demokrasi hazımsızlıklarının kervan başıdır. Her kim darbeyi aklından geçiriyorsa, sokaklardan, silahlardan ve zorbalıktan iktidar çıkarmayı hayal ediyorsa, bunun en acıklı bedeline katlanmayı da göze almalıdır, dedi. Dünya sağlık mimarisindeyiz. Koronavirüse karşı aşı bulunmasına yönelik çalışmalara kaynak yaratılması amacıyla gerçekleştirilen AB Bağış Konferansı'nda katılımcı ülkeler hedefi büyük ölçüde tutturdu. Türkiye'nin konferansa davet edilmesi son derece önemliydi. Ankara bu sayede AB önderliğinde gerçekleştirilen dünya sağlık yapılanmasındaki yerini aldı. Yine Milliyet gazetesindeki ilk sayfa haberlerinden başlıklardı değerli dinleyicilerimiz. Akşam gazetesine göz atalım değerli dinleyicilerimiz. Evlat için karantina, oğluyla ile %70 uyumlu olan baba, Yunan donör korona olabilir ihtimaline karşın günlerdir izole yaşıyor. Yunan donör, lösemi hastası 3 yaşındaki kuzey ile %90 uyumlu çıkınca Adana'ya getirildi ve 14 gün karantinaya alındı. Korona testi negatif çıkarsa bugün nakil yapılacak. Aksi halde nakil ile %70 uyumlu olan ve bir odada kendini izole eden baba Gürcan Şengezer'den olacak. Şengezer, kendim değil oğlum için virüs kapmamam lazım diyor. Evet, başlık turumuza akşam gazetesiyle devam ediyoruz değerli dinleyicilerimiz. Ev alırken yeni kriter korona. Ev almak isteyenlerin kriterleri salgınla değişti. Camı açılmayan balkonsuz 1+1'lere talep düşüyor. İkinci kez hastalık imkansız. Güney Koreli araştırmacılar iyileşen hastaların yeniden virüse yakalanmasının imkansız olduğunu açıkladı. Yine bu da akşam gazetesinde detaylara ulaşabileceğiniz diğer başlıklar arasındaydı. LGS arasında bahçe izni olacak. Bakan Selçuk, öğrencilerin kendi okullarında gireceği LGS ile ilgili detayları anlattı. Sınav 2 oturumda yapılacak. Aradaki 45 dakikalık sürede bahçe izni olacak. Öğrenciler öğretmen nezaretinde olacaklar. Veliler bahçe dışında kalacak. Belgelerin hepsi e-okuldan alınabilecek. 15 yaş için kimlikte fotoğraf şartını kaldırdık. Sınıflar dezenfekte edilecek. Girişte dezenfektan bulunacak ve maske dağıtılacak. Evet sevgili dinleyicilerimiz ve şimdi de Hürriyet gazetesindeki bir habere göz atalım. İstanbul'da yoğun bakım hemşiresi olarak çalışan Nadide Şahin nefes darlığı ve halsizlikten hastaneye yatırıldı. Önce pnömoni tedavisi gördü. İyileşemeyince de korona testi yapıldı. Ancak negatif geldi. Sonuçta kalpte mitral kapak yetmezliği olduğu anlaşıldı ve acil ameliyata alınarak tedavi edildi. Masum eşek çiftliğe gitti. Ankara'da iki çoban köpeğinin yaraladığı eşek Bursa'daki emekli hayvanlar çiftliğinde koruma altına alındı. Olayda yavrusu ölen eşeğe de Zeynep adı verildi.
Fuatcan Bayramoğlu'yla dış basında geçen hafta.
Evet sevgili dinleyicilerimiz, Türkiye'de saatler 9.30'u gösteriyor. Dış ilişkiler uzmanı Fuat Can Bayramoğlu telefon hattımızdaki diğer konuğumuz olacak ve kendisine birçok soru yönelteceğiz. Efendim günaydın, hoş geldiniz yeni güne.
Günaydın, merhaba İzlek Hanım, hayırlı sabahlar.
Hayırlı sabahlar efendim. Şimdi geçen bir haftada dış basında öne çıkan konuları sizinle birlikte değerlendirmek istiyoruz. Koronavirüsün kaynağına yönelik öne sürülen iddialarla başlayalım dilerseniz. Koronavirüsün yapay mı yoksa doğal mı olduğu tartışmalarının yanı sıra küresel bir güç tarafından biyolojik bir silah olarak kullanılıp kullanılmadığı konusu da yine dünya gündemini meşgul etmeye devam ediyor. Hem bu tartışmalarda gelinen son durum nedir hem de dünya genelindeki koronavirüs salgınındaki tabloyu değerlendirerek başlayalım dilerseniz.
Öncelikle şöyle söyleyelim, bu bahsettiğimiz konu gerçekten önümüzdeki yıllar içerisinde, belki 10 yıllar içerisinde nasıl 2. Dünya Savaşı'ndan sonra Soğuk Savaş dönemine girildiyse ve ülkeler hani Sovyetler ve Amerika Birleşik Devletleri arasında bir tercih yapmak durumunda kaldıysa, sanki önümüzdeki sürecin buraya doğru evrildiğiyle ilgili kuvvetli emareler var. Bunu nasıl anlıyoruz? Zaten şöyle söylemek lazım. Amerika'nın ve Çin'in kimin bundan buna sebep olduğu ile ilgili, daha doğrusu bu virüsün Çin'deki pazarda çıkıp çıkmadığı ile ilgili karşılıklı birbirlerini suçladıklarını görüyoruz. Yani bunun Çin'de kaynaklandığını söyleyen, daha doğrusu hatta Çin'de ki bir laboratuvarda bilinçli olarak üretildiğini söyleyen veya oradan oradaki bir pazara istem dışında sıçradığını söyleyen Amerikan yönetimi bir tarafta, diğer tarafta ise Çin'de gerçekleşen bir ordular arası bir olimpiyat sırasında oradaki Amerikan askerlerinden bunun sıçramış olabilir, yani daha doğrusu oradaki pazara yayılmış olabileceği ile ilgili imalarda bulunan Çin yönetimini görüyoruz. Dolayısıyla ve bunların çok ciddi böyle itibar sahibi olan toplantılarda dile getirildiğini görmekteyiz. Esasen şöyle söylemek lazım. Geçtiğimiz ay içerisinde, yanlış hatırlamıyorsam, bir G7 toplantısı olmuştu. Amerikan Dışişleri Bakanı da katılmıştı o toplantıya. Dışişleri Bakanlarının katıldığı bir G7 toplantısıydı. O toplantı sonucunda Amerikan tarafının Wuhan virüsü ile ilgili, daha doğrusu koronavirüs konuşulmuştu o toplantıda ve o toplantının bir sonuç metni üzerine uzlaşılması gerekiyordu. Amerika Birleşik Devletleri'nin o toplantıda Wuhan virüsü ifadesini veya Çin virüsü ifadesini kullanmak istediğiyle ilgili bir talebi olduğu basına yansıdı, ama diğer G7 ülkelerinin diğer tarafları, burada Dışişleri Bakanları buna karşı çıktılar ve dolayısıyla ortak metin içerisinde Wuhan virüsü ifadesi çıkmadı. Ama takip eden süreçte, geçtiğimiz hafta bu Avustralya basınına yansıdı. Avustralya The Daily Telegraph gazetesinde cumartesi günü çıkan bir iddia vardı. Bu Beş Göz diye bir istihbarat ortaklığı var, öyle söyleyelim. Bu beş gözlenmesinin sebebi bu istihbarat ortaklığına. Bunun içerisinde Amerika var, İngiltere var, Kanada var, Avustralya var ve Yeni Zelanda var. Oranın istihbarat örgütleri var burada ve burada bir ortak istihbarat havuzu var, öyle söyleyebiliriz. Buradaki buraya, yani buradaki o istihbarat havuzuna virüsün Çin kaynaklı olduğu ve bunun bilinçli olarak oradan yayıldığı ile ilgili bilgilerin geldiği öne sürüldü. Dolayısıyla yani Amerika Birleşik Devletleri aslında belki, yani G7 toplantısında başaramadığını, bir başka kurumsal, daha kurumsal olan, yani yine bir başka kurumsal olan yapı içerisinde dile getirip bunu kurumsal bir tabanda temellendirme çabasında bunu görüyoruz. Peki buna karşı Çin yönetiminin ne yaptığını görecek olursak, aslında Wuhan'da bununla ilgili haberler çıkmaya başladı. 9 Nisan'da, geçtiğimiz ayın başlarında Wuhan'daki bir pazarda, sadece yani şöyle söyleyeyim, bir böyle pazarın girişinde, daha doğrusu işte Amerikan zatürre virüsünden korunmak için alınması gereken önlemler diye ibarelerin kullanıldığı görüldü, basına yansıdı. Çin yönetiminin esasen bununla ilgili çok büyük endişe duyduğu ile ilgili Reuters haberi vardı geçtiğimiz hafta içerisinde. Yani onlar da şöyle söylüyordu, hatta Reuters haberinin içeriğinde, 1989 yılından bu yana küresel çapta en büyük tepki ihtimali ile karşı karşıya. Daha doğrusu hem tepki, hem büyük bir tepki, hem de örgütlü bir tepki ihtimaliyle karşı karşıya olduğundan bahsediliyordu Reuters haberinde. Dolayısıyla Çin yönetiminin burada özellikle iç istihbarat raporlarının, genel iç istihbarat raporlarının da değerlendirmesi sonrasında yani bu konuda önlem alınması gerektiğiyle ilgili bir metindi bu Reuters metni. Ve dolayısıyla önemli. Şimdi şöyle söylemek lazım. Geçtiğimiz yıl sonunda Çin ve Amerika arasında bir ticaret anlaşması imzalanmıştı. Şimdi Amerika bir taraftan Çin yönetimini bu krizin nasıl çıktığı konusunda suçluyorken, diğer taraftan Hazine Bakanı Çin'i ticaret anlaşmasına, iki taraflı olan bu ticaret anlaşmasına uyma konusunda üstü örtülü bir tehdit ettiğini gördük. Çünkü basına yansıyan haberlerde eğer Çin'in Amerika'ya yaptığı ticaret anlaşmasına uymazsa bunun sonuçlarına katlanması gerektiğiyle ilgili ifadeler var. Tabii tüm bunların ortasında Dünya Sağlık Örgütü duruyor. Yani bu neden tüm bunların ortasında diyoruz? Çünkü Amerikan yönetimi Çin'in etkisinde kaldığını gerekçe göstererek Dünya Sağlık Örgütü'ne yaptığı yardımı kesti bu süreçte. Trump bununla ilgili ilk başta bir araştırma yapacağını basına duyurmuştu. Takip eden süreçte ise bunun bu yardımın kesildiği söylendi. Daha doğrusu bu fonlamanın kesildiği söylendi ki bu fonlama önemli. Çünkü Dünya Sağlık Örgütü'nün fonlarının %10'una yakını Amerikan yönetimi tarafından sağlanmaktaydı. Tabii bununla ilgili farklı tepkiler geldi. Örneğin böyle bir ortamda bir takım aşı çalışmaları ve başka benzeri çalışmaların olduğu bir ortamda Dünya Sağlık Örgütü'nün bu fonlamasının kesilmiş olması tartışmalara yol açtı elbette. Ve bununla ilgili şöyle söylemek lazım. Aslında geçtiğimiz hafta yine yani pazartesi günü çok önemli bir zirve yapıldı Avrupa Komisyonu öncülüğünde. Türkiye de katıldı bu toplantıya. Cumhurbaşkanımız da katıldılar. Şimdi o toplantıda örneğin o katılan ülkelerin dışında bir de katılmayan ülkeler de aslında göze çarpıyordu. Katılmayan 3 tane ülke vardı o toplantıya önde gelen. Bunlar Amerika, Çin ve Hindistan'dı. Burada bunları takip etmek lazım. Bu ülkelerin bu toplantıya neden katılmadığı önemli. Çünkü Amerika'nın bu aşı çalışmasını kendi başına yürüttüğüyle ilgili başka emareler de söz konusu. Yani bununla ilgili endişeler de var, öyle söyleyeyim. Endişe diyoruz. Çünkü bu aşının bulunduğu zaman pazartesi günkü toplantı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da söylediği üzere bunu bulacak olan ülkenin bu aşının bulunması sonrasında bunun bütün ülkeleri nasıl sağlanacağı, yani bulan ülke Amerika olursa önce Amerika deyip sadece kendi ülkesinde bunu sunmaması gerektiği düşünülmekte. Dolayısıyla Amerika'nın bu toplantıya katılmamış olması o anlamda endişe verici olarak değerlendirilmeli. Nitekim Trump da pazar günü katıldığı bir televizyon programında dedi ki biz bilim adamlarımızın her ne kadar benim bu konuda konuşmamı istemiyor olsalar da ben şunu söyleyebilirim ki bu yıl sonu itibariyle biz bu aşı işini bulmuş olacağız muhtemelen gibi bir ifade kullandı. Şimdi şunu söylemek lazım esasen. Dün bu arada hazır Amerika'da bahsetmişken Trump bir maske üretim tesisinin açılışına katıldı. Şimdi Amerika'nın içinden geçtiği durum gerçekten üzücü, onu söylemek lazım. Çünkü hayatını kaybedenlerin oranının çok yüksek olduğu, vaka sayılarının çok yüksek olduğu bir ülke Amerika. Şu an dünya genelinde 3 milyon 700 bin den fazla vaka var ve bu vakaların 1/3'ü Amerika'da, Amerika merkezli ve bunların yarıya yakını da neredeyse, yani onlardan biraz daha düşük bir oranda New York'ta. Dolayısıyla diğer taraftan 258 binden fazla ölüm var dünya genelinde ve bunların 1/4'ü, yani şöyle söylemek lazım, her 3 koronavirüs vakasından bir tanesi Amerika'da görülüyor ve yaklaşık her 4 hayatını kaybeden insandan dünya genelinde bir tanesi Amerika'da. Bunlar çok ciddi rakamlar. Ve çok yeni tahminler yayınlandı Amerika'da. Örneğin Ağustos başı itibariyle 60 bin insanın hayatını kaybetmesi ile ilgili bir projeksiyon vardı yakın dönemde Amerikan yönetiminin açıkladığı. Ama şu an bunun revize edildiği ve 135 bin rakamından bahsedildiği söylüyoruz. Tabii rakam diyoruz ama bunların her biri birer insan. Dolayısıyla hani çok ciddi bir rakam söz konusu burada. Çok 135 bin kişinin Ağustos ayı başı itibariyle Amerika'da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedeceğini söylemek çok önemli. Tabii burada çok önemli durumlar var. Neden bunun yaşandığıyla ilgili baktığımız zaman mesela bizim Türkiye'de uygulanan, şöyle öyle söyleyelim, Sağlık Bakanı Sayın Fahrettin Koca'nın da bahsettiği üzere yöntem farklılığını defalarca biz burada dinliyoruz. Örneğin Türkiye'de bahsediyor ki Sayın Bakanımızın da toplantılarında bu ventilatör denilen işte solunum cihazlarının çok geç aşamalarda kullanıldığından bahsediyoruz, dinliyoruz. Yani bir teknik kişiler olmadığımız için neticede bu alanda, sağlık alanında hani duyduklarımız hani bu şekilde oluyor. Örneğin Amerika'da şimdi baktığımızda bunu hani ilişkilendiriyoruz Amerika'daki haberlerle. Şimdi Amerika'da New York'ta incelenmiş bu konu ve Fox News'da bir haber oldu bu. 5700 hastane vakası inceleniyor New York'ta. Ve görülen o ki her 10 ventilatör takılan, yani solunum cihazına girmiş olan hastanın 9'unun New York'ta hayatını kaybettiği ile ilgili bir makale vardı Fox News'da çıkan. Bu çok tartışma yarattı tabii ki. Diğer taraftan bir başka konu, New York Post gazetesinde bu da haber oldu bu hafta içerisinde. Huzur evlerinde bulunan yaşlıların hastaneye bir sebeple uğramaları gerektiğinde, yani bu işte nezle, grip olabilir, zatürre olabilir veya hatta koronavirüs olabilir, tekrar hastaneden çıkmaları durumunda hiçbir reddedilme korkusu yaşamadan tekrar huzur evine gidebileceklerinin ile ilgili bir ne diyelim planın oldu. Daha doğrusu plan değil, böyle bir uygulamanın olduğu basına yansıdı ve bu doğrulandı. Yani bu şu demek oluyor: aslında koronavirüsle ilgili en büyük risk grubundaki kişilerin 65 yaş üzeri kişiler olduğu ile ilgili artık bunu hani herkesin bildiğini söyleyebiliriz. Yani artık evlerimizde çocuklar var, ilkokula giden, onlar dahi yaşlarımızın korunması gerektiği ile ilgili bir bilgi sahibiler. Ama ne yazık ki yeni gün ki New York'ta bu durum geçerli değil. Şimdi Türkiye'de örneğin huzur evlerinde ile ilgili araştırdığımızda, örneğin huzur evlerindeki kişilerin en ufak bir sebeple dahi hastaneye gittiklerinde onlar için sosyal izolasyon kurumlarının olduğunu görmekteyiz. Ama bu uygulama bahsettiğim üzere New York'ta yok. Ve dolayısıyla New York'ta da huzur evlerinde hayatını kaybeden insanların çok olduğu ile ilgili haberlerin hani neden olduğu ile ilgili herhalde dinleyicilerimize de fikir verecek gibi bilgi olsa gerek bu. Diğer taraftan şundan bahsetmek lazım. Bu süreçte koronavirüsle mücadele anlamında özellikle şimdi hani Türkiye'deki o sosyal izolasyon hani kurumu düzenlemesinden bahsettik. Şimdi bu uygulama benzeri çok uygulama var aslında Türkiye'de. Ama ne yazık ki burada bu uygulamalar Türkiye için söyleyelim, dünya basını anlamında gören gözler için var. Yani örneğin bir İsveç ile ilgili örnek ele alalım veya Almanya'ya bahsettiğimizde Dünya Sağlık Örgütü dahi İsveç'in uygulamalarını anmaya başladı. 29 Nisan tarihinde geçtiğimiz hafta Dünya Sağlık Örgütü'nün basın toplantısında örneğin İsveç uygulamasının incelemeye değer olduğu ile ilgili bir gelen soru üzerine bir değerlendirme vardı. Ve halbuki şimdi İsveç uygulamasının ve dünya basınında da bunu görüyoruz aslında. New York Times, Washington Post, o tarz gazetelerde, Avrupa'daki gazetelerde de, yayın kuruluşlarında da yine İsveç örneğinden veya yer yer Almanya'dan bahsedildiğini görmekteyiz. Ama şimdi İsveç'ten bahsedilmesi hani Türkiye'nin nüfusunun, yani yaklaşık İsveç nüfusu 10 milyon civarında. Önce ben kısaca bahsedeyim. 10 milyon, bu 10 milyon nüfusun da yaklaşık 23 bin şu an vaka sayısı var ve 2800 kişi hayatını kaybetti İsveç'te. Yani %10'dan fazla bir hayatını kaybeden oranı var vaka oranına kıyasla. Şimdi Türkiye'de bu oranın çok çok daha düşük olduğunu söylemeliyiz. Hatta şunu söyleyebiliriz: İsveç'teki yani nüfusun 10 milyon olmasına rağmen İsveç'teki hayatını kaybeden insanların sayısı neredeyse Türkiye'de, ülkemizde hayatını kaybeden insanların sayısına denk ki Türkiye'nin nüfusu İsveç'in 8 katından fazla. Ama tekrar söyleyelim, Türkiye ile ilgili buna dönük herhangi bir açıklama, daha doğrusu uluslararası basın kuruluşlarında bunu görmüyoruz. Yoksa halklar özellikle sosyal medya üzerinde baktığınızda bunların bu konuda bilgi sahibi gerektiğince, hatta Türkiye'ye çok teşekkür edildiğini de görmekteyiz. Çok sıradan insanlar bunun farkında ama uluslararası basın kuruluşları ne yazık ki bu konuyu göz ardı ediyorlar. Burada hemen örnek vermek gerekirse New York Times geçtiğimiz hafta 1 Mayıs tarihinde bir makale yayınladı ve başarılı ülkeler anıldı bu makalede. Ama bu makalenin tek bir yerinde dahi Türkiye anılmamıştı. Bunun üzerine İletişim Başkanı Sayın Fahrettin Altun'un New York Times'a yazdığı bir mektup oldu. Ve o mektupta 2 gün önce 4 Mayıs tarihliydi bu mektup. New York Times'a yayınlandı. O mektupta şunu diyordu Sayın Fahrettin Altun. Almanya'dan bahsediliyor burada vaka özelinde. Ama hani başarı olduğu şeklinde Almanya'dan bahsedildiği söyleniyor. Ama Türkiye'deki hem vaka oranı hem de hayatını kaybedenlerin insanların oranı Almanya'nın çok çok gerisinde, yaklaşık yarıya yakın düzeyde seyretmekte. Bu böyleyken hani Türkiye'den bahsedilmiyor oluşu elbette akıllara bunun bilinçli olarak olduğu ile ilgili soru işaretlerini getiriyor. En azından bunu söylemek mümkün. Şimdi şunu belirtelim. Bu sosyal mesafe kavramı örneğin şu an konuşuluyor malum. Şimdi konuyu çok ilginç bir yerden yine aynı Türkiye'nin aslında ne kadar önemli adımlar attığını geçtiğimiz yıllarda ona çıkacak bir haber oldu. İçerisinde Türkiye geçmiyor yine. Şöyle, sosyal mesafe denilen bu kavramın önümüzdeki süreçte özellikle havaalanlarında nasıl uygulanacağı ile ilgili Heathrow Havaalanı'nın İngiltere'deki CEO'sunun kaleme aldığı Daily Telegraph'ta bir makale yayınlandı. John Holland K imzalı. Şimdi kendisi kaleme aldı bu makaleyi ve orada bu sosyal mesafenin havaalanlarında uygulanmasının çok zor olduğunu söylüyordu John Key. Neden deyince makalenin içeriğinde ilginç bilgiler vardı. Örneğin deniyor ki bu uçaklar dolayısıyla olmayacak bu durum. Aslında bunu uygulamanın zor oluşunun sebebi uçaklar değil. Bunu uygulamanın zor oluşunun sebebi diyordu Heathrow Havaalanı'nın CEO'su. Bizim havaalanlarımızın küçük oluşu. Şimdi bunu neden böyle söylüyor? Şöyle, şundan dolayı bu uçaklarda örneğin 500 kişilik en büyük uçakları ele alalım. Burada 500 kişinin olduğu ve sosyal mesafe denilen kavramın 2 metre insanlar arasında mesafe olması gerektirdiğini göze aldığımızda yaklaşık 500 kişinin olduğunu düşünürsek John Key diyor ki 1 kilometrelik bir kuyruktan bahsediyoruz diyor. Ve bu 1 kilometrelik kuyruk sadece bir uçak için olacak. Dolayısıyla her uçak için bunu sağlamak çok zor. Bu nedenle bu sosyal mesafe uygulaması havaalanlarında uygulaması zor ifadesini kullanıyor. Tabii burada hemen aklımıza yeni yapılan İstanbul havaalanı geliyor. Ne kadar büyük olduğu ile ilgili bir takım eleştiriler dış basında olduğu kadar iç basında da yer yer okuyorduk. Şimdi ise baktığımızda tıpkı şehir hastanelerinde olduğu gibi zaten Türkiye'nin büyük hastanelere sahip olmasının avantajını şu an nasıl yaşıyorsak önümüzdeki süreçte de zaten İstanbul havaalanımızın konumu, yapısı ve büyüklüğünün aslında Türkiye için ne kadar önemli olduğunu, belki dünyada sosyal mesafeyi uygulayabilecek nadir havaalanlarından birisi olabilecek İstanbul havaalanı. O açılardan da yine ilginç bir bilgiydi. Yine bir Amerika'da Gallup diye bir anket firması var. O anket firmasının düzenli Amerikalıların bakışlarını ölçtüğü değerlendirmeleri oluyor. Ve burada örneğin Amerika'daki tekrar bu şey konusunda bahsetmek gerekirse, Amerika'nın içinden geçtiği zor döneme bahsetmek gerekirse, örneğin her 7 Amerikalı'dan birinin, yani bu vaka sayısına rağmen her 7 Amerikalı'dan birinin aslında hastaneye gitmekten korktuğu ile ilgili bir haber vardı. Kendisinde bir koronavirüs benzeri bir semptom görülse dahi bu korku dolayısıyla hastaneye gitmediği söyleniyor. Bunlar çok ciddi rakamlar. Daha bu rakamlar vaka sayısı içerisinde görünmüyor. Dolayısıyla belki Amerika'daki rakam sayıları şu an mevcut söylenen rakamların da çok çok ötesinde, ki bu Amerikan basında da yer yer konuşuluyor. Mesela şu an şöyle bir rakamdan bahsediliyor. 15 milyon kişinin şu an kendisinin veya aile üyelerinden birinin hastaneye gittiğinde dahası hastaneden geri çevrildiğini biz okuyoruz. Dolayısıyla Amerikan sağlık sistemi içerisinde çok ciddi bir bir kriz var esasen. Bu anlamda bu yaşanıyorken esasen hem Amerikan basınında hem Avrupa basınında belki görmek istediğimiz konu İletişim Başkanımız Sayın Fahrettin Altun da New York Times makalesinde dile getiriyordu. iyi ülke örneklerinin konuşulması, tartışılması ve uygulamalarının başka ülkeler tarafından da benimsenmesi. Burada Türkiye örneğinin ele alınması ve öne çıkarılması gerektiği gündeme geliyor. Tabii önümüzdeki süreçte takip edeceğiz. Bunun gerçekten olması hem yani bu sadece Türkiye zaten bunun bir nevi kazancını yaşıyor ama bunu neden dünyada öğrenmesin ve neden dünya ülkeleri de özellikle kamuoylarında bu konuyu tartışmasınlar. Dolayısıyla önümüzdeki süreçte muhtemelen gündeme hani bir şekilde gelmesi ile ilgili yeni adımlar olacaktır diye düşünüyorum. Diğer taraftan peki bu normalleşme sürecinde neler yaşanıyor diye bakacak olursak şimdi ülkeleri iki gruba ayırabiliriz zaten. Bir grup ülke normalleşmeye biraz yeni, daha doğrusu geçtiğimiz haftalarda başlamış ülkeler. Diğerleri de önümüzdeki süreçte başlayacaklar. Aslında bu normalleşmeye geçtiğimiz haftalarda başlayan ülkelerden onlar da iki grup içerisinde incelenebilir. Bunlardan örneğin Almanya örneğinde baktığımızda o bunun aslında olumsuz bir tecrübesini yaşadı. Ve onlar da bu önümüzdeki süreçte bunu modifiye ederek bu süreci hatta askıya aldılar bir sürecin bir kısmını. Ama diğer başka ülkeler ise Avusturya gibi örneğin hiçbir problem yaşamaksızın bu yeniden açılma sürecini yürütüyorlar. Örneğin Avusturya Sağlık Bakanı'nın dün basına yansıyan bir açıklaması vardı. Ve Avusturya'da bütün şu an marketler, bütün mağazalar açılmıştır durumda ve herhangi bir koronavirüs ile ilgili vaka sayısında herhangi bir artışın olmadığı söyleniyor. Dolayısıyla bunun önemli olduğunu düşünüyorum. İsrail'de de benzer bir durum var. İsrail'de örneğin 3. sınıfa kadar okullar açıldı ama tabii bir taraftan da şu tartışmalar var. Örneğin bir Washington Post gazetesinde çıktı ve İsrail basınında da I24'te yer almıştı bu haber. Okula giden öğrencilerin annelerinin işte veya velilerinin kalemleri veya kitapları arkadaşlarıyla birbirleriyle paylaşmamaları gerektiğiyle ilgili tedbirleri çocuklara anlatmaya çalıştıklarını biz bir taraftan okuduk. Dolayısıyla aslında hani bu süreçte uyum sağlamak açısından gerçekten hem çocukların yani veliler açısından zor olacak belki ama çocuklar için daha küçük çocuklar için daha zor olacağını söylemek mümkün. Ama dünya geneline tekrar dönecek olursak şunu diyebiliriz. Bu haftalarda özellikle Mayıs sonu ve Haziran başı itibariyle dünya genelinde pek çok ülkede bu açılma sürecinin artarak devam edeceğini görüyoruz. Amerika'da örneğin 34 eyalet bu ay sonu itibariyle hatta önümüzdeki hafta itibariyle açılmış olacak diyebiliriz ekonomik anlamda. Ve çarklar artık tekrar dönmeye başlayacak. Buna ilave olarak birkaç husus daha var zaten. Yani bunlar bir taraftan yaşanıyor. Ama başka coğrafyamızda da bir taraftan başka olan önemli konular var.
Elbette koronavirüs konusu çok önemli.
Ama örneğin birkaç gün önce Suriye'de, Halep'te İsrail'in bir hava saldırısı oldu. Ve burada özellikle İran unsurlarına dönük bir hava saldırısı olduğunu biz basından takip ettik, uluslararası basından. Diğer taraftan yine Suriye'nin kuzeyinde Amerikan, Rus ve Fransız heyetlerinin zaman zaman bu PYD'lilerle görüştü, PYD'li teröristlerle görüştü ve oradaki grupları, oradaki entiteleri bir arada tutmaya çalıştığı ile ilgili dış basına yansıyan haberler oldu. Hatta iç basında da dün Anadolu Ajansı'na da düştü bu haber. Anadolu Ajansı'na da yer aldı. Yani dolayısıyla bir taraftan biz elbette koronavirüsle ilgili gelişmeleri takip ediyoruz ama kendi hemen sınır komşumuz olan Suriye'nin de kuzeyindeki gelişmeler de aynı şekilde önemli. Hani bu toplantılar neden oldu? O PYD'lilerle yapılan toplantının teröristlerle yapılan o toplantının amacı nedir? Ve hani koronavirüsle ilgili bu kadar tedbirlerin alındığı böyle bir dönemde esasen bu ne kadar elzem görüşmeler ki tabii ki tırnak içerisinde söylüyoruz bunları. Bu şu konjonktürde yapılması gerekiyor. Bu açılardan bakıldığında Suriye'deki gelişmeler, Libya'daki gelişmeler, Irak'taki gelişmeler ki Irak'ta da hükümet kurulma aşamasında bugünlerde başbakanın güven oylaması yapılacak. Dolayısıyla bu tarz gelişmeler yani ülkede, yani bölgemizdeki ülkelerin istikrarını sağlamaya dönük hani gelişmeler olarak da lanse edilebilir. Evet. Ama Suriye'nin kuzeyinde görülen bu gelişmelerin takip edilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Çünkü orada bizim mevkiimiz malum görevde ve onu tehlikeye atacak. Bu tarz böyle gelişmeler konusunda da basına yansıyan haberleri de takip edeceğiz.
Evet, isterseniz önümüzdeki hafta bu konuya biraz daha yer ayıralım. Orta Doğu'da evet. Korona günlerinde yaşanan gelişmeleri konuşalım sizinle. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Sağolunuz.
Ben teşekkür ederim.
Dış ilişkiler uzmanı Fuat Can Bayramoğlu bizlerle birlikteydi. Değerli dinleyicilerimiz, bugün de yeni günün sonuna geldik. Program yapımcılarımız Zeynep Karaışık, Zeynep Yıldırım ve Özlem Öztaş'tı. Sesimizi sizlere ulaştıran teknik yönetmenimiz Ali İhsan Yıldız ve mikrofonda ben İpek Önder. Yarın yine aynı saatte buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın.
Yeni gün.